Ayrım 55, sayfa 563. Atölye eve girer girmez bazı şeylerin tekrar ettiğini anladı. Sonsuz yinelenme. Anında bir adım yana çekildi ve üzerine atlayan saldırgandan kurtuldu. CZS elindeydi. Tekrar üzerine hamle eden adama doğru döndü, emniyet mandalını indirdi, mermiyi namluya sürdü ve yüz hizasına ateş etti. Patlayan silahın aydınlığında iki saldırgandan birinin boynundan fışkıran kanları gördü. Patlama sesi karanlık atölyede yankılanmıştı. Duvarlarda göz kamaştıran bir şimşek görüntüsü oluştu. Sonra yeniden etraf karardı. Cevap gecikmedi. Peş peşe patlayan silahtan çıkan mermiler cam çatıyı delip geçti. Perdeleri parçaladı, kırılan camları havalandırdı. Chaplin, elleri cam kırıklarının üzerinde yere kapaklanmıştı. Alev yolları arasında gezinen bir ışın demeti gördü. Bir otomatiğin namlusuna monte edilmiş bir fener olmalıydı. Korkunun derinliklerinde bir soru aklını kurcalıyordu. Onu bir kez daha nasıl bulmuşlardı? Atölyenin dip tarafına doğru körlemesine iki el ateş etti. Ayağa kalktı ve sığınmak için mutfak tezgahının arkasına atladı. Karşılık olarak silah sesleri duyuldu. Çelik tezgahın altında duyduğu gürültülerin filmlerdeki silah sesleriyle alakası yoktu. Burada her patlama kısa bir süreliğine karanlığı deliyor ve tamamen yıkıcı bir etki yapıyordu. Fenerin ışığı, kırık camların, tezgahların üzerinde dolaşarak bütün mekanı tarıyor, köşe bucak onu arıyordu. Merdiven sağ tarafta, düşmanı ile ona eşit uzaklıktaydı. Buradan kurtulmak için asma kata çıkması gerektiğine karar verdi. Aslında bu onun tek çaresiydi. Eğer kapıya doğru koşmaya kalkışırsa daha varmadan sırtına iki veya üç kurşun yiyebilirdi. Barut kokusu karanlığı doldurmuştu. Dışarıda yırtılmış perdenin arasında ışıklar yanıyor, sesler yükseliyordu. Silah sesleri etkisini göstermişti. Gizlendiği yerde kalıp yardım gelmesini mi beklemeliydi? Ancak kasma boş durmayacaktı, kaçmayacaktı da. Marsilya'da ihtiyatlı davranmışlardı. Ama bu kez Chaplin birini vurmuştu. Mücadelenin niteliği değişmişti. O sırada bir dirseğin üstünde doğrulmaya çalışan, az önce vurduğu herifi gördü. Bir kan gölünün içindeydi. Fenerin ışığı yüzüne vurdu. Kırmızı birikinti beyaza dönüştü. Michel diye seslendi diğeri. İsim kullanması bu iki katile kuşkusuz insancıl bir yan, yani zayıflık katıyordu. Bu adamların birer ismi vardı. Belki karıları ve çocukları da. Işıktan gözleri kamışan yaralı, Chaplin'in bulunduğu yeri göstermek için bir kolunu kaldırdı. Tezgahın arkasında biraz daha büzülmek ister gibi geri çekerek can çekişmekte olan herife doğru üçer ateş etti. Son iki merminin alevinde herifin kafasının patladığını, beyninin aktığını, alnının üstünden dumanlar çıktığını gördü. Diğer herifin harekete geçmesine fırsat vermeden metal merdivene doğru koştu. Fenerin ışığı onu buldu. Yeniden silah sesleri. Chaplin silahından çıkan mermiler sanki onu koruyacakmış gibi tetiğe basıyordu. Trabzan görevi gören halatı tuttuğu sırada çelik halat boyunca bir kıvılcım oluştu. Bir yanma hissetti. Elini hızla çekti ve çevresinde oluşan kıvılcımlardan korunmaya çalışarak basamaklar ile trabzan arasında sendeleyerek yukarı kata tırmandı. Mermiler duvar köşelerine çarpıp sekiyordu. Bu kurşunlardan biri ona her an isabet edebilirdi. Asma katta yere uzandı. Aşağıda lamba merdiveni tarıyordu. Nişan almadan yeniden ateş etti. Kaç mermisi kaldığını düşünüyordu. Cebindeki şarjör daha vardı. Bu düşünce onu rahatlattı. O esnada dudaklarında bir kan tadı hissetti. Beyninin içinde bir kan tadı. Gizlenecek bir yer aradı. Asma merdiveni çıkıyordu. Chaplin asma merdivenin basamaklarının titrediğini damarlarında hissediyordu. Aynı sırada kabzaya oturtulan yeni bir şarjörün sesini duydu. O da aynısını yapmalı, şarjör değiştirmeliydi. Ama önce gizlenecek bir yer bulması gerekiyordu. Bir an banyonun cam perdesinin arkasını düşündü. Ama katil de bunu akıl edebilirdi. Bu düşünce aklına bir şey getirdi. Ters tarafa, sola yatağın ayak ucuna yöneldi ve yatak ile duvar arasına büzüldü. Eğilmiş, nefesini tutmuş bir halde olabilecekleri düşünüyordu. Hasmı birazdan asma katı ulaşacak, feneriyle çevreyi tarayacak, sonra banyoya yönelecekti. Chaplin de cama doğru ateş edecek ve herifi sırtından vuracaktı. Bu çok şerefli bir şey olmasa da bir başlangıçtı. Mermi herifin çelik yeleğini isabet edecekti. Hasmı dipteki duvara doğru savrulacaktı. Böylece Chaplin adamın üstüne atlayacak ve şarjörünü herifin kafasına boşaltacaktı. Sadece silahında yeterince mermi kalmış olması için dua ediyordu. Şarjör değiştirmesi ve namluya mermi sürmesi mümkün değildi. Taş kesti. Uğursuz herif orada birkaç metre ötesindeydi. Çılgına dönmüş bir yırtıcı hayvan gibi nefes alıyor, homurdanıyor, kükrüyordu. Chaplin'in atar damarlarındaki kanın boynunda attığını hissediyordu. Her şeyi işitiyordu. Katilin kararsız adımlarını, soluğunun tıkanmasını, korkusunu, bu soğukkanlı hayvanın paniğin eşinde olduğunu hissetmek keyifliydi. Hasmı fenerini ağır hareketlerle asma katta dolaştırmaya başladı. Sonra banyoya yöneldi. Chaplin gizlendiği yerden çıkarak namlu dibi gerinde kalana ve parmağı tetiğe basamayacak duruma gelene kadar birkaç kez ateş etti. Lamine cam patladı. Sağda çalışma masasının üstündeki cam çatı patlayıp yere saçıldı. Karanlığın içinde tül parçaları uçuşuyordu. Ancak pislik herif hala ayaktaydı. Biraz daha sağa kaçmış, korunmak için merdiveni inmişti. Chaplin hiç düşünmeden silahını attı ve banyoya daldı. Bir çıkış, bir tavan penceresi, bir vasista sararken katil ateş ederek basamakları çıkıyordu. Chaplin hala yatak odasını tarayan fenerin ışığını görüyordu. Katil onu göremiyordu. Çünkü banyodaydı. Son bir şans olarak eline kırık bir cam parçası almıştı. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Yerinden kesinlikle kımıldamaması gerekiyordu. Çünkü gizlendiği yer kırıklarla doluydu. Ve en ufak bir harekette çıtırdardı. Katille burun buruna gelmesi için aralarında ne kadar mesafe kalmıştı? 5 metre, 3 metre, 1 metre. Sonraki gürültü o kadar yakından geldi ki Chaplin'in dişlerinin arasında cam parçaları eziliyormuş gibi bir hisse kapıldı. Küvetin kenarını tuttu ve elindeki cam parçasını karanlığın içinde savurarak yerinden fırladı. Hiçbir şeye isabet ettiremedi. Kaydı, sert bir şekilde düştü. Başını musluk bataryasına çarptı. Gözlerini açtığında kiralık katil silahını alnının birkaç santimetre ötesinde tutmuş, öfkeyle dişlerini gıcırdatıyordu. Chaplin, aptalca bir hareketle elleriyle yüzünü korudu ve bir klik sesi duyuldu. Silah tutukluk yapmıştı. Freire, ışığından gözleri kamaşmış bir halde, cam parçasını tutan elini hızla savurdu ve katilin yüzünün bir yerlerine isabet ettirdi. Herif hala namluya sıkışmış mermiyi fırlatmaya çalışıyordu. Chaplin bir dizin üstüne doğrulmayı başardı. Hasmını ensesinden yakaladı ve cam parçasını bir kez daha sapladı. Artık görüyordu. Cam kazık herifin sağ yanağından girmiş ve sol göz çukurundan çıkmıştı. Katil silahını hala bırakmamıştı. Çırpınarak sıçrıyordu. Silahın namlusuna takılı fenerin ışığı küvetin dibine vuruyor, oradan yansıyan ışık da tüm olay mahallini aydınlatıyordu. Chaplin aynada herifin cam parçası saplı suratını ve kendi sanrılı yüzünü gördü. Her ikisi de sadece gözleriyle sessizce uluyordu. Chaplin toparlanmaya çalışırken kiralık katil hala silahını doğrultmaya çalışıyordu. Ancak parmakları hiçbir şey tutabilecek halde değildi. Olduğu yere yığıldı. Chaplin küvetten çıktı. Saldırgan son bir gayretle bacağına yapıştı. Arnold ayağıyla cam kazık iyice içeri girip gömüldüğü tabanın altında kırılana dek herifin kapısına bastırdı. Son bir kez daha kan fışkırdı. Neler oluyor? Orada her şey yolunda mı? Chaplin asma kattan aşağı umutsuzca baktı. Komşular orada bahçedeydiler. Parçalanmış perdenin arasından ne olduğunu görmeye çalışıyorlardı. CZ'sini ve önlem olarak katilin silahını aldı. Silahın namlusundaki fener cebinde ışımaya devam ediyordu. Asma kattaki giysi dolabını açtı, bir palto aldı. Üstündekini kan içindeydi, çıkardı ve yenisini giydi. Kimse var mı? Penduik bir maketini ters çevirdi ve ayağıyla gövdesini parçaladı. 500'lük banknotlar etrafa saçıldı. Toplayabildiği kadarını topladı, ceplerine tıkıştırdı. Ayrıca pasaportları, kimlik kartlarını, sağlık sigortası kartını da aldı. Sonra çalışma masasının üstüne çıktı, başını cam çatıdan dışarı uzattı. Çimkodam, camlar, oluklar, kenar sikmeleri. Tavan pençeresinden dışarı çıktı ve ilk damın üstüne atladı. Sanatçı girişi. Taksi şoförü Cabanlis Sokağı 7 numaradaki Saint Anne Hastanesi'nin gizli kapısı için böyle demişti. Deliler Kalesi'nin penceresiz yüksek duvarlarına açılmış gizli bir geçit. Onun için biçilmiş bir kaftandı. Chaplin üniversite hastanesinin ana kapısından bando mızıka eşliğinde girmeye can atmıyordu. Taksinin parasını ödedi ve buz gibi havaya çıktı. Saat 8.30'du. Evden kaçtıktan sonra giysilerindeki kan lekelerini ve barut kokusunu gizlemek için paltosunu iyice sarınarak ve bu hayat sıvısının buz kesmiş gömleğinin üstünden tenine yapıştığını hissederek sokaklarda dolanmıştı. Gerçeği kabullenmeden önce şaşkın ve ürkür bir halde amansızca sokakları aşınlamıştı. Geleceği yoktu. Saint Anne Hastanesi'nin acil servisine gitmeliydi. Kesinlikle ortadan yok olmalıydı. Boyun eğmeliydi. Tek çözüm buydu. Kafasının içinde yankılanan tek bir isim vardı. François Kubiela. Nathalie Forester'in bahsettiği uzman hekim. Onu bir tek o tedavi edebilir, anlayabilir, koruyabilirdi. İşte bu nedenle sabaha beklemişti. Profesörü bizzat görmek istiyordu. Şimdi Saint Anne kampüsünün bahçesinde yürüyordu. Binaların tepesinde ışık sabahın alacakaranlığını alt etmeye çalışıyordu. Bu görüntü bir savaş andırıyordu. Gökyüzünde kan, diş izleri ve yırtıklar. Çatıların üzerinde hayvanların bağırışlarını duyar gibiydi. Bahçe boştu. Gürgen çit kusursuz düz bir hat oluşturuyordu. Çıplak dallar düzgünce budanmıştı. Binaların cepheleri düz ve siyahımsıydı. Keskin köşeleri vardı ve hiç süsleme yoktu. Buradaki her şey delilerin ruh haliyle uyum içindeydi. Chaplin iki yana ağaçlıklı yolu nereye gittiğini bilmeden takip etti. Ağzı kurumuştu, karnı acıkmıştı. Bir tür sersemlik kollarına, bacaklarına ve tüm organlarına yayılıyordu. Ceplerindeki silahların bir CZ ve bir Sig Sauer, namlunun üstündeki markayı okumuştu, ağırlığını hissediyordu. Böyle bir vaka karşısında bir tek Kubiela polis çağırmazdı. Açıklama yapması için ona zaman tanırdı. Her şey bir yana, olayın diğer tarafını biliyordu. Sokaklara ünlü hastaların isimleri verilmişti. Guy de Maupassant, Paul Verlaine, Vincent van Gogh. Levhalara, binaların cephelerindeki yazılara dikkatle bakıyor ancak aradığı yeri bulamıyordu. Natalie Forrester ona akıl ve beyin hastalıkları bölümünden bahsetmişti. Bir hasta bakıcı bulması ve ona yolu sorması yeterliydi. Birkaç adım daha yürüdü ve yerleri süpüren müstahdem kıyafetli bir adam gördü. Genç biriydi. Soluk sarı bir sakalı, kıvırcık saçları ve saçlarıyla uyumlu kaşları vardı. Chaplin'i fark etmiş, kendini işine kaptırmış bir halde süpürmeye devam ediyordu. Chaplin içgüdüsel olarak onun güvenini kazanmış ve görev verilmiş bir akıl hastası olabileceğini düşündü. Adamla arasında sadece birkaç metre kalmıştı. Ona tam servise nereden gidildiğini soracağı sırada adam kafasını kaldırdı. Bir anda yüzü ışıldadı. Günaydın Profesör Kubiela. Sizi görmeyeli epey zaman oldu. Ayrım sorunu sayfa 568. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Michel. M-I-C-H-E-L. Sig Sauer. S-I-G-S-A-U-E-R. Guy de Maupassant. G-U-Y-D-E-M-A-U-P-A-S-S-A-N-T. Paul Verlaine. P-A-U-L-V-E-R-L-A-I-N. Vincent van Gogh. V-I-N-C-E-N-T-V-A-N-G-O-G-H.